Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Mustafa Kemal'le Bin Gün, Nezihe Aras, Dünya Basım Evi 6. Basım, 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Seslendiren Sevgin Çankaya. Başlarken, Latife Hanım, aslında doğru olan Latife Hanımefendi demektir ama daha ilk günlerden başlayarak toplum onu Latife Hanım diye çağırdığı için biz de bu geleneğe uyarak ondan Latife Hanım diye söz edeceğiz. Ayaspaşa'daki baba evinde üst katı alt kata bağlayan o görkemli merdivenin başında Latife Hanım ve onu ziyarete gelmiş genç bir kız duruyordu. Kırmızı halı kaplı merdivenin en üst basamağında oymalı trabzan başını tutmuş olan ev sahibi yorgun, hüzünlü, düşünceli, genç misafiriyle vedalaşıyor ve bu hanım büyük bir içtenlikle ve saygıyla Latife Hanım'ın elini öpüyor. Hanımefendi nedense bu eli uzun bir süre bırakmıyor ve sonra "Beni mutlu ettin, teşekkür ederim, iyi ki geldin." diyordu. "Rica ederim efendim, asıl ben size teşekkürler borçluyum. Yarın Ankara'ya gidiyorum, bana bir emriniz olabilir mi Ankara'da efendim?" Latife Hanım'ı bu soru uzun uzun düşündürüyor. Herhangi bir cevap vermeden genç kızın gözlerine, gözlerinden daha da çok o sıcak yüreğine bakıyor. Dipten ve derinden dikkatle. Ankara'ya öyle mi? Kim bilir ne kadar değişti koca Ankara. O şehri öyle merak ediyorum ki diyor. Evet, demek bana bir isteğin var mı diyorsun. Pekala. İşte sana bir sır. Daha doğrusu bir emanet. Yıllardan beri gerçekleştirmek istediğim bir şey vardı. Cesaret edip kimseye söyleyemediğim. Emredin efendim. Ben size hizmete hazırım biliyorsunuz. İkisi de çok heyecanlıydı nedense. Latife Hanım gülümsemeye çalışıyordu. Estağfurullah. Sadece bir rica. Ankara'da bir çiçekçiden bir tek kırmızı gül al lütfen. Ama bir tek. Onu Anıtkabir'e götür ve Mustafa Kemal'in mübarek kabrinde yere bırak. Ayak ucuna. Kimden geldiğini o anlar. Ama yine de sen bunu Latife gönderdi diye söyle. Bu iyiliği bana yapabilir misin? Nasıl yapmam? Elbette, elbette efendim, emredersiniz. Hayır, gerçekten, sadece rica ediyorum, lütfen. O sabah saatlerin henüz 9'u gösterdiği bir sırada bu genç hanım Anıtkabir merdivenlerini çıkıyordu usul usul. Elinde taze ve kıpkırmızı bir gülle. Heyecanlı olduğu, hatta biraz da korktuğu, elindekini kimseye göstermek istemediği, arkadan bakıldığı zaman bile ürkek yürüyüşünden belli oluyordu. Merdivenleri çıktığında alanda yoğun bir resmi kalabalık görmüş, o sebepsiz korkusu biraz daha artmıştı. Kalabalığın içinden zorla geçen görevliler içeriye gelen çelenkleri taşıyordu. Onlar işini bitirirken koyu renk elbiseler içindeki resmi ziyaretçiler giriş kapısından akarcasına giriyordu. Büyük bir sessizlik içinde. Genç kız bir an sebebi çok da belli olmayan bir paniğe kaptırdı kendini ve "Eyvah, beni dünyada içeri almazlar" diye düşündü üzülerek. Durdu, sezdirmeden sağa sola bakındı. Yüksek rütbeli bir subay gördü yanı başında. Genç kıza heyecanını anlayan bir ifadeyle bakıyordu. İçgüdüleri farkında olmadan onu kalabalığın içine itiverdi. Yüksek rütbeli subay şimdi onunla birlikteydi. Subaya "İçeride kim var efendim?" diye sorduğu zaman kendi sesinden bile ürktü genç kız. Ama subay hala ona gülümsüyordu. Usulca fısıldadı. "Devlet başkanımız." Subay bunu haber verdikten sonra aceleyle yürüdü. Kalabalık genç kızı içeri itmeye devam etti. Nedense geri dönmeyi düşünüyor ama artık bunun imkansız olduğunu da biliyordu. O anda yanında, ta yanı başında Latife Hanım'ın hüzünlü sesini duydu. Lütfen, lütfen. Bu sesle bir anda sebepsiz korkusu bitmişti kızın. Tabii efendim diye fısıldadı güçlü güçlü. Size söz verdim. Beni kimse yolumdan çevirmeyecek diye bağladı düşüncesini. Başını dikleştirdi, yürüdü. Protokol kalabalığı ile birlikte Atatürk'e en yakın olan noktaya kadar gelebildi. Dünyanın en doğal işini yapıyormuş gibi herkesten ayrıldı, elindeki gülü Atatürk'ün huzuruna bıraktı. Bunu size Latife Hanım gönderdi efendim, dedi. Sonra geri geri çekilen genç kız kalabalığın içine karıştı. Kimse ona engel olmamıştı. Saygı duruşu tamamlanıp devlet başkanı ve ardındakiler dışarı çıkmaya başlayınca o da bir rüyanın sonuna ulaşmış gibi kalabalığı izledi. O gece kaldığı otel odasındaki yatakta dönüp duruyor, uyuyamıyordu. Bir ara doğruldu, ışığı açtı, saatine baktı ve hayretle "Dört, daha çok erken ama," dedi. Şimdi yatakta oturuyordu. Dizlerini karnına doğru çekip başını dizlerine dayadı, kollarıyla dizlerini sardı ve içinden konuştu usul usul. "Acaba sana ne yaptılar kırmızı gül? Yüzlerce çelenk geldi üstüne. Ezilip kaldın mı? Yoksa biri seni fırlatıp attın mı? Atabildi mi? Atamız seni kabul etti mi kırmızı gül? Belli ki sen ona bir mesaj getirmiştin. O yalnız, mutsuz, pişman kadından. Yoksa benimle seni ne diye Anıtkabir'e yollayacaktı?" Uzun uzun düşündükten sonra bir karara varmıştı. "En iyisi yarın gider ona bakarım," dedi. "Görmeden olmaz. Görür, ne olduğunu anlar, haberi öyle götürürüm Latife Hanım Efendi'ye." Yastıklarını düzeltti. Artık kaygısı bitmişti. "Bunu neden düşünemedim?" diye sordu kendine ve "İyi oldu, hadi bakalım, artık biraz uyuyalım," diye başını iki yastığın arasına sıkıştırdı. İçinden bir ses duvardan yineliyordu. "Kırmızı gül, bir tek kırmızı gül, bir tek. Ama anlamlı, görkemli, sıcak." Gülümsedi ve uyudu. Anıtkabir'den içeri girerken yine sabahın erken bir saatiydi. Hemen hiç kimse yoktu ortalıkta. Kapının önünde bir gün önce gelen bütün çelenkler sıra sıra dizilmiş açıkta duruyordu. Genç kadın eşikte bir an durdu, çelenklere baktı. Anıtkabir'de gece içeride çiçek bırakmadıklarını, hepsini açık havaya çıkardıklarını bilmiyordu. İçini çekti. "Koca çelenkleri bile dışarı çıkarmışlarsa," diye düşündü, "bir tek kırmızı gül. Ne oldu kim bilir?" Hızlı hızlı yürüdü, içeri girdi, bir gün önceki yere kadar gitti. Kırmızı gül konduğu yerde aynı güzellikte, taze, capcanlı duruyordu. Genç kadın gözlerinden akan tane tane yaşlarla "Teşekkür ederim atam," dedi. "Çok teşekkür ederim. Çok, onu kabul ettin demek ki." Eliyle gözünden akan yaşı sildi. Artık İstanbul'a götürecek güzel bir haberi olduğunu biliyordu. Bu genç hanımın adı Jale Tulgay'dı. İşte en çok bu zarif ve anlamlı olay sebep oldu bu kitabın yazılmasına. Yıl 1958. Latife Hanım'ın Ayaspaşa'daki evinde genç bir gazeteci hanımla Mustafa Kemal'in eski eşi arasında şöyle bir konuşma geçmişti. "Demek hatıralarımı satın almak istiyorlar." "Evet efendim, şartlarınız ne olursa kabul ediyorlar." "Demek ne şartlı olursa olsun." "Evet, patronlarım öyle dediler efendim." Uzun bir sessizlikten sonra Latife Hanım hüzünlü, biraz da küçümser bir tavırla, "İnsanlar hala her şeyin parayla satın alınabileceğini sanıyorlar demek ki," diye esefle içini çekerek sordu. "Peki sen ne düşünüyorsun?" Kızın cevabı açıktı. "Ne diyebilirim ki efendim? Patron onlar." "Doğru, patron onlar. Sen kaç yıldır gazetecisin yavrum?" Genç kız nedense biraz da utanarak "3 yıldır efendim," dedi. Hanımefendi bu ince, iyi yürekli olduğu yüzünden belli olan kızı sevecenlikle süzüyordu. İçini çekerek "Çok gençsin, hakkın var. Ne diyebilirsin? Ama ben artık genç değilim ve onlar gibi çok patron gördüm. Bak kızım, şimdi onlara de ki benim tarafımdan, Yok. Onlara bir şey demen gerekmez. Ben bir gerçeği sana söylemek istiyorum. Senin bilmeni istiyorum. Osmanlı hanedanının hüküm sürdüğü yıllar boyunca hiçbir hükümdar karısı ne sebeple olursa olsun, ölümle veya talakla kocasından ayrı düştüğü zaman hiç kimseye evliliği veya evlendiği kimse hakkında hiçbir şey söylemedi. Yazmadı, konuşmadı. Böyle bir şey vaki değil. Demek ki bu bizim töremizde var. Şimdi ben bu haklı ve güzel töreyi bozup bana verecekleri 3-5 kuruş için ona ait hatıralarımı satacak mıyım? Nasıl bir düşünce bu? Satabilir miyim? Genç gazeteci mahcup, üzgün, suçlu gibi konuştu. Özür dilerim efendim. Latife Hanım'ın cevabı kısaydı. Dinleme. Senin hiçbir suçun yok ki. Salonda yoğun bir sessizlik oldu. İkisi de uzun bir suskunlukla birbirlerine bakıyordu. Sonunda gazeteci kararlı bir biçimde başını kaldırdı ve şimdi daha güçlü bir tavırla şöyle dedi. Bunları aynen onlara söyleyeceğim. Durdu, yutkundu. Ama bir şey daha var efendim, izin verirseniz. Nedir? Sizi anlıyorum. Anılarınızı açıklamak istememekte haklısınız. Biz de yaşadıklarınızı bilmek istemekte haklıyız herhalde. Yine yutkundu. Söz gelimi biri bu konuda ciddi bir araştırma yapsa, yapabilse, Mustafa Kemal ile geçirdiğiniz 2,5 yılın ya da o 1000 günün izlenimlerini yazsa izin verir miydiniz? Ya da çok kızar, üzülür müydünüz? Doğru, tarafsız, peşin hüküm vermeden. Böyle bir şey olabilir mi? Genç kız söz verir gibi başını salladı. Evet, doğru, tarafsız, ön yargısız. Olmalı ve olayın ciddiyetini onun kişiliğine yakışır biçimde. Tabii sizin de kişiliğinize yakışır bir biçimde. Latife Hanım bir an düşündü, sonra konuşmanın bittiğini anlatır biçimde ayağa kalktı. Neden kızayım? Ben bu tür duyguları terk edeli çok oldu. Ayrıca benim kimseyi böyle bir gayretten men edecek gücüm de yok. Ama bizim birbirimize verilmiş bir sözümüz var. Onun hatıraları, onun haysiyeti benim için her zaman çok önemli, çok mukaddestir. Bu sözün dışına çıkamam. Sizden rica edeceğim, lütfen bunu hiç unutmayın. Gazeteci çok heyecanlanmıştı. Yutkunuyor, rahat nefes alamıyordu. Söz veriyorum efendim, hiç unutmayacağım. Sonunda genç kız hanımefendinin artık ayakta, kendisinin hala oturur olduğunu fark ederek yerinden fırladı. Latife Hanım'ın elini öptü, elini kızın omuzuna koyarak sıcak, anlayış dolu bir ifadeyle "Güle güle," dedi. "İyi bir kızsın. Sana başarılar dilerim. Kararlı ve anlayışlısın. Hep böyle ol. Böyle kal." Yıllardan sonra bir gün artık yaşını başını almış bir kadın olan gazeteci çalışma masası önünde ayakta, elindeki kalemin ucunu ağzına sokmuş düşünüyordu. Masanın üstünde dosyalar, dağınık kağıtlar, kalem kutuları, fiş kutuları ve üst üste yığılmış kitaplar, fotoğraflar, mektuplar. Aslında bu oda belli bir zenginlik ifade etmiyordu ama gençliği, hareketi, yoğun bir çalışmayı simgeliyordu. Odanın duvarlarının görülür bir yerinde Mustafa Kemal ile Latife Hanım'ın evlilik günlerinde çekilmiş siyah beyaz büyük bir resmi vardı. Gazeteci biraz yorgun, biraz düşünceli, kollarını kavuşturmuş, önünde yığılı kitaplara bakıyordu. Sonra bu kitapların birini aldı, arka kapağını çevirdi, arka yazıya göz gezdirdi ve kitabı tekrar masaya bıraktı. Kitabın arka kapağında Falih Rıfkan'ın bir fotoğrafı ve altında kitap hakkında bir açıklama yazısı. Onun yanında Salih Bozok, Hasan Rıza Soyak, Fahrettin Altay, Afet İnan, İHA Sevük, Şevket Süreyya Aydemir, Ruşen Eşref, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, İsmet Bozdağ, Hikmet Bil, Ali Deli Orman gibi pek çok yerli yazarın biraz ötede de yabancı yazarların kitap kümeleri duruyordu. Hala ayakta, kaleminin ucunu çiğnemekte olan kız yine masadaki kitaplardan Şevket Süreyya'nınkini aldı, sayfalarını karıştırdı, sayfalar arasında bir şey aradı ve bulunca okumaya başladı. Mustafa Kemal'in düşüncesinde taarruz tarihi hemen hemen kesinleşmişti. Ama bunu kimsenin bilmesini istemiyordu. Uzun geceler boyu bunu kendi kendisiyle tartıştıktan sonra evet demişti. Malazgirt Meydan Savaşı da 26 Ağustos'ta başladı. Zaferle sonuçlandı. Başkumandan rahatlamıştı artık. Öyleyse Akşehir karargahında öğleden sonraki heyecanlı futbol maçını seyredilebilir ve etrafa paşa dinleniyor demek ki henüz karar vermedi izlenimi uyandırabilirdi. Bu da oyunun bir parçasıydı. Kitabı bıraktı, o da kararını vermişti. İçi rahat ve gerilimsiz. Evet dedi. Ben de buradan başlayabilirim. Savaş ve spor. 28 Temmuz 1922 günü Akşehir ordu birliklerinden birinin futbol alanında heyecanlı bir maç var. Bu futbol maçı bir aldatmaca olarak hazırlanmış ve ordu kumandanları ile bazı kol ordu kumandanları Akşehir'e çağrılmıştı. Bu davetliler sivil bazı seyirciler ve erler dışında subay olarak en çok 7-8 genç tahta sandalyelere oturmuş maçı seyrediyorlardı. Bunların arasında Mustafa Kemal de var. Arkasında maçı ayakta seyreden genç yaverler ve emir erleri. Mustafa Kemal ceketini çıkarmış, pantolon ve yarım kollu atlet fanilasıyla. Boynunda üniforması içinde her zaman kullandığı beyaz mendili. Üçgen yapılmış ve bağlanmış. Maçı gerçek bir heyecanla seyreder görünüyor. Bazen hadi diye bağırdığı duyuluyor. Bazen öfkeyle yumruğunu sıkıyor. Bazen de heyecanla ayağa kalkıyor. Oturduğu zaman sol yanında ama 20 santim kadar arkasında duruşundan Mustafa Kemal'in yaveri olduğu anlaşılan bir genç subaya talimat veriyor. Salih Bozok. O da kimseye göstermemeye çalışarak küçücük bir deftere bazı notlar alıyor. Mustafa Kemal, Bekir Sami'yi unutma yaver. Peki paşam. Sonra genç kumandan o an sanki en önemli şey o futbol maçıymış gibi sol yumruğunu sıkarak bağırıyor. Hay Allah! Faul! Faul! Ve ardından dudaklarını kısarak fısıldıyor. Hiç kimse bilmeyecek. Yavere iyice dönerek ciddi bir ifadeyle bakıyor. Anladın mı? Der gibi. Yaver dimdik, başı yukarıda, gözleri kumandan paşada. Evet paşam. Mustafa Kemal boşluğa söyler gibi devam ediyor. Saat 2'de Fevzi Paşa'nın odasında. Gol! Gol! Gol! Nihayet oldu bu iş çocuk! Maçtan sonra Mustafa Kemal ve kurmay heyeti büyük taarruzun tarihini ve son hazırlıklarını kararlaştırmak üzere Akşehir'de Fevzi Paşa'nın karargahında toplandılar. İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Bekir Sami, Kazım Özalp ve diğerleri. Kurmay heyeti üyelerinin kimi ayakta kimi oturuyordu. Duvarda büyük bir askeri harita. Fevzi Paşa elinde cetvel haritanın önünde duruyor. Toplantıyı Mustafa Kemal açtı. Arkadaşlar, müsaade ederseniz Fevzi Paşa yaklaşık 9 aydan beri üzerinde çalıştığımız taarruz planı hakkında şimdi sizlere bazı açıklamalar yapacak ve düşüncelerinizi alacak. Ayrıca söylemeye gerek yok ama ben bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Vaka biz 9 aydır bu plan üstünde çalışıyoruz. Ama yine de her türlü tenkide ve tartışmaya açığız. Fikirleriniz, önerileriniz bizim için önemlidir. Buyurun Fevzi Paşa, sizi dinliyoruz. Fevzi Paşa, teşekkür ederim efendim diyerek şunları söyledi. Arkadaşlar, Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'dan 9 ay önce bizi nihai zafere götürecek büyük taarruzun ayrıntılı planlamasını yapmak üzere emir aldım. Kurmay heyetimle birlikte hazırladığınız taslak üzerinde Mustafa Kemal Paşa ile birlikte birçok gece, birçok gündüz çalıştık. Biliyorsunuz Yunan cephesi Marmara'dan başlayarak Menderes Vadisi'ne kadar aşağı yukarı 500 kilometre boyunca uzanıyor. Cephenin en güçlü noktaları kuzeyde Eskişehir, güneyde Afyonkarahisar'dır. Silah bakımında. Fevzi Paşa konuşurken elindeki cetvelle bazı noktaları haritada işaret ediyordu. Ayak ayak üstüne atmış olan İsmet Paşa sinirli bir hareketle sigarasını söndürdü. Üstteki ayağını devamlı sallıyordu. Şimdi bütün subaylar ayaktaydı ve herkes heyecanlıydı. Mustafa Kemal konuşmaları dikkatle dinliyor, kaşları çatık, ciddi, dikkatli ve son derece kararlı görünüyordu. Genç kurmaylardan biri, "Paşam, Yunanlılar sizce taarruzu nereden bekliyorlar?" diye sordu. Fevzi Paşa, "Kuzeyden, Eskişehir'den" cevabını verdi. 26 Ağustos'ta Mustafa Kemal hemen araya girerek, "Bunu özellikle biz istedik" diye açıkladı. "Daha doğrusu biz planladık. Öyle düşünmeleri için her türlü önlemi aldık ve Eskişehir yöresinde büyük yığınaklar yaptığımızı düşündürecek aldatmacalar icat ettik." İkinci bir genç kurmay, "Efendim, peki asıl hedefimiz nedir?" diye sordu. Mustafa Kemal çatılmış kaşlarını çözüp hafif bir gülümsemeyle, "Asıl hedefimiz tabii ki demir yoluna hakim durumdaki Afyon olacak" dedi. Bu bilgi İsmet Paşa'yı şaşırtmış gibiydi. Yerinde doğrularak, "Afyon mu? Bunda kararlı mıyız?" diye sorunca Fevzi Çakmak, "Kararlı olmamız gerekiyor. Afyon'un stratejik önemi büyük. Bunu siz benden daha iyi bilirsiniz paşa," diye yanıtladı. Kazım Karabekir Paşa, "Arkadaşlar bu plan" diye söze başladığın sırada ikinci ordu kumandanı, "Plan bence doğru ve iyi çalışılmış. Bir itirazım yok. Ama amması var. Çocuklar, hocanız olarak" güldü. "Bana sorarsanız bence zamanlama yanlış. Yani fazla erken." Deyince Karabekir Paşa, "Efendim ben de bunu diyecektim" dedi ve rahatladı. Bu kez İsmet Paşa Fevzi Paşa'ya sordu. "Teklif ettiğiniz bu tarih hangi sebeplerle seçildi? Neden 26 Ağustos? Ama sorunun karşılığını yine Mustafa Kemal Paşa veriyordu. "Erken mi buluyorsunuz?" "Hayır" anlamında başını sallayan İsmet Paşa, "Bizi kesin zafere ulaştıracak tarih hangi tarihse elbette onu bulmalıyız" diye düşünüyorum. İkinci ordu kumandanı İsmet Paşa ile aynı fikirde olduğunu görünce sevinmişti. "Doğru söylüyor" diye onu onayladı. Sonra sözünü sürdürerek, "Bence sağlam bir savunma sistemi uygulayarak Yunanlıları bir süre daha yıpratmak, yok inme şu tarihte taarruz diyorsanız hazırlıklarımızı tamamlamak için bize biraz zaman tanımak daha doğru olur sanıyorum" diye düşüncesine açıklık getirdi.